Üçüncü ayrım. Kale. Bowers dosyaları 2. Stephen James. Sayfa 29. Üçüncü bölüm. Victor Sherrod Drake, Drake Şirketler Grubu'nun başkanı ve genel müdürü, şirketinin San Diego'daki Aero geçidinde yerleşik uluslararası genel merkezinin en üst katında masasının başına oturdu. Birçok insan biyoteknoloji endüstrisinin San Diego'da ordudan hemen sonra gelen ikinci büyük ekonomik güç olduğunu bilmiyordu. Ancak Victor bunu biliyordu. Bunun gerçekleşmesini o sağlamıştı. Personelinin çoğu 17-30'da evine gitmişti. Fakat Victor özellikle 2008 yılı ekonomi raporlarının akın akın yağdığı yılın bu zamanında biraz daha geç saatlere kadar kalmayı tercih etti. Tabii ki bu durum çekirdek bir çalışma kadrosuna fazla mesai yaptırtmak demekti. Ancak bu bir sorun değildi. Ekonomik gücü buna yeterdi. Victor muhasebecisi aradığı zaman hazır olabilmesi için cep telefonunu masasındaki kağıtların yanına yerleştirdi ve sonra en son çıkan kar marjı raporlarını inceledi. O gün arabayla işe gelirken duymuş olduğu bir melodinin ritmiyle parmaklarını tıkırdattı. Evet, işler iyi gidiyordu, hem de çok iyi gidiyordu. Pencereden dışarı insanları cennet olarak nitelendirdikleri denizin kenarındaki çöle, San Diego'ya baktı. Victor şehre yukarıdan bakmayı severdi. Karınca gibi insanlar, önemsiz olan varoş hayatlarıyla vızır vızır dolaşan asalaklar. Bay Drake beyefendi, boğuk bir kadın sesi düşüncelerini böldü. Sesin sahibi olan kadını sırf ses tonu yüzünden işe almıştı. İç hat düğmesine bastı. Evet. General Biscayne attı. Victor'un parmakları tıkırdamayı durdurdu. Biscayne yine. Pentagon'da çalışıyor olman kimin umurunda? Dünyanın en zengin adamlarından birini istediğin her zaman arayamazsın. Hayır, arayamazsın. Diğer taraftan Pentagon'un araştırma ve geliştirme kolu, savunma ileri araştırma projeleri birimi, başka bir deyişle DARPA'nın bu proje için harcadığı milyarlarca dolar generale, başkasının işini yönlendirmesi için fazladan birkaç dakika satın alabilirdi. Onunla özel hattım üzerinden konuşacağım dedi sevdiği sese. Victor ofis kapısını kapadı, sabit hat telefonunu kaptı ve sesindeki öfkeyi gizlemeye çalıştı. General, ne iyi ettiniz de aradınız? Günün geri kalanı için eve gitmiş olabileceğinizi düşündüm. Geç saatlere kadar çalışmayı severim. Victor, ülkenin doğusunda saatin kaç olduğunu hesapladı. Siz de seviyor olmalısınız. Nefret ediyorum. Biraz önce uzun bir DARPA toplantısından çıktım ve biz, nasıl söylesem, biz ruh projesindeki ilerlemeyi görmek istiyoruz. Öyleyse size iyi haberlerim var general. İlk modeli neredeyse bitirdik. Hazır olmasına sadece birkaç... Aslında biz hemen görmek istiyoruz. Bir an önce. Bir deneme yapın. Ne kadar iyi çalıştığına bakın. İyi çalışıp çalışmadığını sorgulamalarının düşüncesi bile Victor için bir hakaretti. Sadece düşüncesi bile. Ülkenin en kazançlı biyoteknoloji şirketini hatalı üretimler teslim ederek kuramazsınız. Zaten Victor bu nedenle kendi şirketinde tetkik mekanizması oluşturmuştu. Size teslim ettiğimiz zaman general çalışacağına dair garanti ediyorum. Öyleyse eğer çalışırsa ben de size garanti ederim ki Drake Şirketler Grubu DARPA'nın bir sonraki proje ihalesinde iyi bir konumda olacaktır. Ancak eğer cihaz hazır değilse bu işle olan ilgimizi keseceğiz. Çalıştırmanız için 2 yılınız vardı. Ve bugüne kadar elimizde 2,5 milyar dolarlık bir mikrodalgadan başka bir şey yok. Bunun için görevlendirilmediğinizi takdir edersiniz sanırım. Victor bu görüşmenin gitgide daha da sıkıcı olduğunu hissedebiliyordu. Eğer sözleşme iptal edilirse ve bir şekilde basına bir haber sızarsa, ki hükümet bunu kesin yaptırırdı, hisse senetleri yere çakılırdı ve o bir anda milyarlar kaybederdi. Sadece bu da değil, yönetim kurulunun isteyeceği zorunlu soruşturmada 2007 yılına ait 3. çeyrek kazanç bildirilerinde bazı tutarsızlıkların bulunması da bir ihtimaldi. Sadece bir ihtimal. Bu da Enron ve WorldCom'un ardından Drake Şirketler Grubu ve Genel Başkanı için hiç de iyi olmazdı. Daha da kötüsü birileri testlerle ilgili bir kanıt bulabilirdi. Drake diye çıkıştı general onu konuya geri döndürerek. Ben perşembe geliyorum. Tam 1400 saatlik ruh projesi yönetim kurulu toplantısı planladım. Seni orada istiyorum. General buna gerek kalmayacak. Size garanti edebilirim ki. Vergi paralarımızın neyi üretmek için harcandığını bizzat görmek istiyorum ve sana şimdiden söylüyorum. Cihaz çalışırsa iyi eder. Fakat sadece 2,5 günde bu mümkün değil. Önümüzde son teslimattan önce değerlendirmemiz gereken binlerce sayfa araştırma var. Bunun için yeterince zaman. 2 yılım vardı. Bu oldukça fazla bir zaman. Victor gıcırdayan dişlerinin arasından konuştuğunu belli etmemek için tüm gücünü harcamak zorunda kaldı. Peki öyleyse, ziyaretinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ve daha cümlesini bitiremeden general telefonu kapattı. Drake ahizeyi hızla çarptı. Kimse Victor Drake'in yüzüne telefon kapatamaz, kimse! Masanın çekmecelerinden birini hızla çekti, bir ilaç şişesini döndürerek açtı, 5 tane hap yuttu. Ve daha sonrası için şişeyi cebine koyup çekmeceyi sertçe kapattı. Demek öyle, tamam o zaman. Madem çalıştığından emin olmak istiyorlar, öyleyse tamam. Bir test daha, son bir test bu akşam. Bu doktor Kurvetege general gelmeden sonuçları değerlendirmesi için en azından salı ve çarşamba 2 tam gün verirdi. Victor ekip elemanlarını aradı. Onların hizmetlerine son bir defa daha ihtiyaç duyduğunu ve kesin bazı sonuçlar getirirlerse iyi edeceklerini söyledi. Sadece 4 kişiyle çalışmıştı. Yıllar içerisinde bazı meseleleri gizli tutmanın zor olduğunu, bu nedenle de sırları ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olacağını öğrenmişti. 4. adama yeri seçtin mi diye sordu. Sizi hiç hayal kırıklığına uğrattın mı? Tamam, ne yapacağını biliyorsun ama oraya erken gitme. Bir sessizlik oldu. Bu defa para 24 saatte havale edilirse iyi olur, beklemekten hoşlanmıyorum. Edilecek, merak etme. Victor konuşmayı bitirdi ve tüm bu zaman içerisinde generalin ilerideki sözleşmelerle ilgili üstü kapalı tehditlerini düşünmemeye çalışarak asansörde aşağı garaja indi. Unut gitsin onu, Biscayne'i unut, eve git ve rahatla. Sabah test tamamlanmış olacak ve ona tam istediğini verebileceksin. Victor Jaguar marka aracını çalıştırdı. Garajdan gürleyerek çıktı ve La Jolla Farms yolundaki malikanesine doğru sürdü. 4. bölüm. Tessa ile yemek yerken sohbeti işimden uzağa yönlendirmeye çalıştım. Bununla birlikte tam salatalarımızı bitirmek üzereyken Tessa konuya geri döndü. Pekala Patrick, FBI tarihindeki seri suçlularla ilgili davalarda senin en yüksek çözüm oranına sahip olduğun doğru mu? Vay anasını, konu ancak bu kadar ustaca değiştirilebilir. Senin böyle ifadeler kullanmaya iznin yok, sen 30'unu geçtin. Hafif bir iç çektim Tessa, bu veriyi nereden aldın? Fox haber bülteninden birkaç hafta önce Ramirez'de olan bütün o olaydan sonra... Julio Ramirez, ABD'nin Maine eyaletinde küçük erkek çocuklarını oyun parklarından kaçırıp evine götürmüştü. Onlara ailelerin kabusu haline gelen şeyler yapmış ve sonra onları açlıktan ölene kadar bodrumundaki bir çukura kapatmıştı. 8'ini birden. Ben ve arkadaşım özel ajan Ralph Hawkins onu yılbaşını izleyen gün yakalamıştık. Aslına bakarsan o verinin tam olarak doğru olduğundan emin değilim. Tessa çatalını salatasına daldırdı ve ağzına bir zeytin tıktı. Doğru olduğunu söylediler. Her duyduğun şeye inanamazsın. Bak şimdi bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Haydi önümüzdeki birkaç gün için planımızı. Seni sadece diğerleri tamamen afalladığı zaman çağırıyorlar. Konusu açılmışken bunun oldukça havalı bir şey olduğunu söylemeliyim. Teşekkür ederim. Şimdi planımız hakkında. Yine de kibirleneyim falan deme çünkü gerçekten anlamıyorum dedi. Neyi anlamıyorsun? Senin ne yaptığını. Bu konuşmanın gittiği yeri beğenmiyordum. Yazdığım iki kitabı da okuduğunu sanıyordum, öyle değil mi? Bir nevi okudum aslında. Bir nevi mi? Bakışını aşağıya kaydırdı ve masanın etrafında dolaştırdı. Onları okudum. Yani demek istediğim, uyuyakalana kadar. Egom sarsıldı, parçalandı, hatta yerlerde süründü. Kitaplarımı okurken uyuya mı kaldın? Bak, gerçekten isteyerek olmadı, tamam mı? Ben sadece dayanamadım. Ağzına bir parça marul attı. Alınma veya gücenme yok. Fakat işini bırakma. Aman neyi? Ağzı dolu bir halde. Her neyse, demek istediğim belki kendini yazılı olarak değil de sözlü olarak daha iyi ifade edebilirsin dedi. Üf, gerçekten de nasıl iltifat edeceğini iyi biliyor. Yine de konuyu irdelemeye karar verdim. Başka bir fırsat yakalamayabilirdim. Sen yine de çabuk ol, sonra da haftanın planını yapmaya geri dön. Pekala, bakalım nereden başlamalıyız. Demek ki suçlar yalnızca 5 etken kesiştiği zaman meydana geliyor. Zaman, mekan, fail, kurban veya arzulanan cisim, ayrıca gözetim ya da kanun yaptırımının noksanlığı. Bu suç ve alanı anlamakın giriş bölümündeydi, henüz uyuyakalmamıştım. Öyle mi? İşte bak, bu çok cesaret verici. Tuzluğu yakaladım ve önüme doğru kaydırdım. 14 yangının hepsinden bahsetmek fazla karmaşık olurdu. 4-5 tanesini örnek vererek ona en azından ne yaptığım hakkında bir fikir verebilirdim. Peki, bu kundaklamalarla ilgili olarak diyelim ki bu ilk yangın yeri, tuzlu hafifçe dokundum, sonra biberliği masanın diğer ucuna koydum. Bir sonraki kundaklama burada, San Diego'nun güneyinde, Chula Vista'daydı. Kiralık arabanın anahtarları da salata kasemin arkasına koydum. Üçüncü kundaklama ise buradaydı, Claremont'ta. Kahve sütünü ve çay fincanını olmaları gereken yerlerine koydum. Bunlar da dördüncü ve beşinci yangınlar. Bu sana ne ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece her bir tarafa yayılmışlar. Aslında bize çok şey anlatıyor. Bir peçeteyi buruşturdum ve masanın ortasına yerleştirdim. Bu bir sonraki yangın mı? Hayır. Bu bence kundakçının yaşıyor olduğu yer olabilir. Düşün bir dakika. Eğer tüm bu yangınları sen çıkarsaydın, aşina olduğun bir bölgeyi mi seçerdin? Sanırım böylelikle nasıl kaçabileceğimi bilebilirim. Doğru, ancak eğer suçları evinin çok yakınında işlediysen kendi üzerine gereğinden fazla dikkat çekmiş olabilirsin. Garsonun ekmek için getirdiği yağa parmağımı daldırdım ve peçetenin çevresine dıştaki tuzluk ve biberliğin temsil ettiği yangınları kapsayacak şekilde iki eş merkezi daire çizdim. Bunu yaparken garsonumuz yaklaştı, masayı parmağımla boyadığım için bana bir bakış fırlattı, topukları üzerine döndü ve mutfağa geri gitti. Neticede azami bir mesafe buluyorsun, ideal bir mesafe, konfor noktası. Bu dairelerin ortasında bir yerde. Uzak fakat çok da uzak olmayan, yakın fakat çok yakın da olmayan bir yerde. Bıçağımı azami mesafenin içine koydu, ancak biberliğe göre masanın uzak olan diğer tarafına, örneğin bir sonraki yangın burada olabilir mi? Evet belki, fakat ben ne olabileceğini değil, neler yapıldığını inceliyorum. Değişiyor mu yangınlar çoğaldıkça şu konfor noktası meselesi? Evet, çünkü kundakçı yasal denetimlerin arttırıldığı bir bölgede yangın çıkarmaya devam etmeyecektir. Dolayısıyla kendime şunu sorarım. Bu mekanların suçlumuz için anlamı nedir? Mekana, zamanlamaya ve yangınların gelişimine bakarım. Bunları konfor noktasıyla karşılaştırırım ve sonra geçmişe doğru çalışarak suçlunun ana üssünün en muhtemel mekanını bulmaya çalışırım. Bu yaşadığı veya belki de çalıştığı yer olabilir. Burayı sıcak bölge diye adlandırırız. Kolay gibi. Prensipte evet. Ancak yangınlarla bağlantılı tüm mekanları dikkate almak zorundasın. Aynı zamanda olay yerlerine giden ve olay yerlerinden geçen geçiş yollarını da. İşin içinde seyahat teorisine dayanan logaritmalar, kavramsal kartografi ve buna benzer birçok matematiksel formül var. Buna coğrafi profil diyorlar değil mi? Evet dedim, salatandan ufak bir lokma olarak. Fakat bu davranışsal profil gibi bir şey değil, alakası yok. Evet, bunu bana daha önce de söylemiştin. Her neyse, tüm lokasyonlar öyle değil mi? Yani yanıcı maddeleri aldığı yer, yangınların meydana geldiği yerler, hangi yangın alarmlarının önce devreye girdiği, itfaiyeyi arayan kişinin lokasyonu, görüş açıları. Görüş açıları dediğim zaman masaya baktım ve bir şey fark ettim. Bir saniye, büyük salata kasemi konfor noktasının hemen soluna koydum. Oradan salata kaşığını görebiliyor musun? Başını sallayarak görmediğini belirtti. Peki ya anahtarları? Tekrar başını salladı. Arada kase var. Tamam. Arada kase var diye usulca tekrarladım. Kase nedir diye sordu. Masayı inceledim, birkaç baharatlı hareket ettirdim. Bence Petco stadı olabilir. San Diego Padres baseball takımının oynadığı stad. Bark Park. Aynen. Salata kasesinin çay fincanı ve kahve sütüyle olan ilişkisine baktım. Evet evet, bunu incelemelisin. Ne oluyor diye sordu. Bir dakika Pat, şimdi aklım burada olsun, başka bir yerde değil. Hiçbir şey. Bu düşünceyi kafamdan attım. Tessa uykuya daldıktan sonra bu fikri tekrar irdeleyebilirdim. Neyse, tüm bu etkenleri, suçun işlendiği saatteki trafik düzenleri, yolların, köprülerin ve sulak alanların krokileri, demografik veriler ve nüfus dağılımıyla karşılaştırdığımda şunu yapmaya başlayabilirim. Yani işte ana fikri anladın. Çoğu dedektif neden bu oldu veya suçlu ne düşünüyordu ya da birisi nasıl böyle bir şey yapabilir gibi sorular sorar. Ancak ben suçlu ne zaman buradaydı, nereye gitti ve hali hazırda nerede diye sorarım. Burada az ve öz olarak anlatmaya çalıştığım şey çevresel kriminolojidir. Masayı inceledi, tuzluk ve biberliği anahtarlara, salata kasesine, yağ dairesine ve kahve sütüne baktı. Yani senin bu konuda doktoran mı var?
Evet ben...
Bir kez daha söyler misin, kaç yıllık bir eğitim süreciydi bu?
Tamam, pekala, akvaryum köpek balıkları, duyduğuma göre Sherwood akvaryumunda bir düzineden fazla türden.
Yani sen bir sebep aramıyor musun?
Keşke daha fazla dedektif onun kadar sabırlı olsaydı. Parmağımla masaya afişe dokundum. Hayır, pek aramıyorum, hayır.
Niçin?
Birisinin niyetini tahmin etmeye çalışmak spekülasyondan başka bir şeyle sonuçlanmaz Tessa. Bu sonuç çıkarmaktan ziyade anlam çıkarmaya, bulgu yerine içgüdüye dayanır. Varsayımını kanıtlamanın da aksini ispatlamanın da hiçbir yolu yoktur. Ben bir soruşturmacıyım, akıl okuyucusu değil.
Peki ya Ajan Jiang bu konu hakkında ne düşünüyor? Bu ikinizin arasındaki hassas nokta öyle değil mi?
Bu konuşma giderek kötü bir yola sapıyordu. İkimiz de birbirimize çok saygı gösteririz.
Kısık sesle, bunu pek hala fark ettim dedi.
Bu ne demek oluyor?
Hiç. Alkolsüz birasından son bir yudum aldı. Peki bir sonraki yangının nerede olacağını söyleyebilir misin?
Başımı salladım. Hayır, daha önce de belirttiğim gibi ben suçlunun merkez üssünü bulmaya uğraşarak geçmişe doğru çalışıyorum. Geleceği tahmin etme konusunda pek başarılı değilim.
Yine de dene. Demek istediğim, eğer buna niyetlendiysen.
Geleceği tahmin edemem Tessa.
Tamam, gözlerini odanın diğer tarafına çevirdi. Öyle diyorsan öyle olsun.
İstediğin kadar somurtabilirsin. Bu geleceği tahmin etmemi sağlamayacak.
İyi, boş versene. Somurtmuyorum.
Hala göz teması yoktu. Sonra buna sessiz, umursamaz bir mırıltı ekledi.
Harika.
Tamam, güzel, masayı inceledim. Şimdiye kadar olan farklı yangınları temsil etmeleri için birkaç cismi daha yerinden oynattım. Eğer bir sonraki yangını tahmin edecek olsaydım bu yangın nerede olabilirdi? Boş salata kasesine doğru eğildim ve görüş açılarını kontrol ettim ve sonra masada gösterilen yangın mahallelerinin aralarındaki mesafeleri doğrulamak için tatlı çatalımı kullandım.
Sadece birkaç fikir.
Elle tutulur herhangi bir şey yok. Gümüş çatal bıçaklar ve baharatlıklarla oynarken beni izledi.
Doktora derecesi öyle mi?
Baksana, Peçeteyi aldım ve masadan yağı sildim. Tatlı ister misin? Tam bunu değerlendiriyor gibi görünüyordu ki garsonlardan biri yanında durdu ve mango ile Hindistan cevizi soslu domuz filetosu tabağını yanımızdaki masaya bıraktı. Tessa yüzünü buruşturdu. Bu çok iğrenç. Bileğine takmış olduğu lastik bantlardan birini çektiğini ve derisinde şaklattığını fark ettim. Zavallı domuz kanı hala görülebiliyor. Mezbahalar, evet görebilirsin. Kanı hala görebilirsin. Sanırım kusmak üzereyim. Ayağa kalktı. Haydi gidelim. Ödeme yapmam lazım dedim. Seni dışarıda beklerim. El çantası olarak kullandığı haki renkli bez sırt çantasını kaptığı gibi aceleyle kapıya doğru yöneldi. 3. ayrımın sonu. Sayfa 41.